Ayrım 16. Kendi kutup yıldızını bul. Nüvide Gül Tunca Tulgar. Sayfa 270. Bir bardak sütün hatırı. Howard yoksul bir ailenin çocuğuydu ve okul giderlerini karşılamak için kapı kapı dolaşarak eşyalar satıyordu. O gün hiçbir şey satamamıştı ve karnı da çok açtı. Bundan sonra çalacağı ilk kapıdan yiyecek bir şeyler istemeye karar verdi. Kapıyı açan sevimli genç bayanı görünce utandı. Yiyecek bir şeyler yerine, "Affedersiniz, bir bardak su rica edebilir miyim?" diyebildi yalnızca. Genç bayan, çocuğun aç olabileceğini düşünerek kocaman bir bardak süt getirdi ona. Çocuk sütü yavaş yavaş içine sindirerek içtikten sonra, "Çok teşekkür ederim. Borcum ne kadar?" diye sordu genç bayana. Genç bayan, "Borcunuz yok," diyerek yüzünde sıcak bir gülümsemeyle devam etti. Annem, gösterdiğimiz şefkat ve nezaket karşılığı olarak asla bir bedel ödenmesini beklemememizi öğretti bize, dedi. Çocuk, "O halde çok teşekkürler. Yürekten teşekkür ederim size," dedi. Howard Kelly, evin önünden ayrıldığı zaman kendisini yalnızca bedensel olarak değil, ruhsal olarak da güçlü hissediyordu. Yıllar sonra genç bayan, çok ender rastlanan bir hastalığa yakalanmıştı. Yöredeki doktorlar çaresiz kalınca hastalığıyla ilgili araştırmalar yapılması için onu büyük kente gönderdiler. Doktor Howard Kelly, konsültasyon yapması için çağrıldığı hastanın hangi kasabadan geldiğini duyunca heyecanlandı. Artık genç olmasa da yıllar önce kendisine sevgiyle yaklaşan bayanı ilk gördüğü anda tanımıştı ve onun yaşamını kurtarmak için elinden geleni yaptı. Uzun süren tedaviden sonra bayan sağlığına kavuştu. Doktor Kelly, denetlemesi için önüne getirilen faturaya şöyle bir baktı ve üstüne bir şeyler yazarak zarfın içine koydu ve hasta bayanın odasına gönderdi. Kadın elleri titreyerek aldı zarfı eline. Açmaya korkuyordu. Hastane faturasını asla ödeyemeyeceğini ve geri kalan yaşamı boyunca bu faturayı ödemek için çalışacağını biliyordu. Sonunda zarfı açtı ve faturaya iliştirilmiş bir not dikkatini çekti. Kağıtta şunlar yazılıydı. Hastane giderlerinin tamamı bir bardak süt karşılığı ödenmiştir. Steve Goodyear. Neler öğrendik şu hayatta? Evde bir değişiklik yapmaya kalktığımda her şeyin düşünülenden iki misli daha pahalıya geldiğini ve iki misli daha uzun zaman aldığını öğrendim. Yaş 48. Tasalandıklarımın çoğunun gerçekleşmediğini öğrendim. Yaş 64. Evde yapılmış kurabiyelerin sıcakken yenmesi gerektiğini öğrendim. Yaş 29. Çocuksuz çiftlerin çocuğunu nasıl yetiştirmen gerektiğini daima senden çok daha iyi bildiklerini öğrendim. Yaş 29. Hiçbir kaliteli malın ucuz bir fiyata satılmadığını öğrendim. Yaş 52. İnsanlara iyi davranmanın hiçbir maliyeti olmadığını öğrendim. Yaş 66. Haklı olan insanlarla tartışmanın ne kadar zor olduğunu öğrendim. Yaş 38. İyi kalpli olmanın mükemmel olmaktan daha önemli olduğunu öğrendim. Yaş 70. Bir tartışmayı tatlıya bağlanmadan yatağa gidilmemesi gerektiğini öğrendim. Yaş 73. Bugün yediğim baklayı yarın üzerimde fazla kilo olarak göreceğimi öğrendim. Yaş 39. Biri sorun para değil, ilkelerdir dediğinde sorunun genellikle para olduğunu öğrendim. Yaş 65. Tepki göstermenin düşünmekten çok daha kolayımıza geldiğini öğrendim. Yaş 55. Yaşamın kimi zaman insana ikinci bir şans tanıdığını öğrendim. Yaş 62. Ailemin beni sevmesi için daima mükemmel olmam gerekmediğini öğrendim. Yaş 18. Küçük kararları aklımla, büyük kararlarıysa kalbimle almam gerektiğini öğrendim. Yaş 52. Sevmek ve sevilmenin dünyadaki en büyük neşe kaynağı olduğunu öğrendim. Yaş 78. Uygun giyimin başarı için yardımcı olduğunu öğrendim. Yaş 28. Bir eşle tartışmada ilk özür dilerim, kalbini kırdım, lütfen beni affet diyenin kazanan taraf olacağını öğrendim. Yaş 51. Evlilik yıl dönümümü unutmanın bir facia olabileceğini öğrendim. Yaş 44. Kimsenin sır saklayamadığını öğrendim. Yaş 17. İnsanların uçaktaki "Lütfen motorlar duruncaya kadar kalkmayınız" uyarısı hariç her makul uyarıya uyacaklarını öğrendim. Yaş 51. Bir insanın en büyük ihtiyacının takdir edilmek olduğunu öğrendim. Yaş 45. Ne zaman acelem olsa önümdekilerin acelesi olmadığını öğrendim. Yaş 29. Bütün kadınların çiçek yollanmaktan hoşlandıklarını öğrendim. Yaş 33. Seven, sadık bir eşin, bir erkeğin en değerli hazinesi olduğunu öğrendim. Yaş 68. Hiçbir erkeğin bir kadının gözyaşlarıyla baş edemeyeceğini öğrendim. Yaş 49. Sevgi evde öğretilmemişse başka yerde öğrenmenin zor olduğunu öğrendim. Yaş 51. Fikirlerin sorulmasından herkesin hoşlandığını öğrendim. Para her şey değildir diyenlerin genellikle çok parası olan kimseler olduğunu öğrendim. Yaş 66. Jackson Brown Jr. Şu Hayatta Neler Öğrendik Neler adlı kitaptan. Bir yerde küçük insanların büyük gölgeleri oluşuyorsa orada güneş batıyor demektir. Çin atasözü. Çok tanıdık 5 ders. Birinci ve de en önemli ders. Okuldaki ikinci ayımda hocamız test sorularını dağıttı. Ben okulun en iyi öğrencilerinden biriydim. Son soruya kadar soluk almadan geldim ve orada çakıldım kaldım. Son soru şöyleydi. Her gün okulu temizleyen hademe kadının adı nedir? Bu herhalde bir çeşit şaka olmalıydı. Kadını yerleri silerken hemen her gün görüyordum. Uzun boylu, siyah saçlı bir kadındı. Ellerinde falan olmalıydı. Ama adını nereden bilecektim ki? Son soruyu yanıtsız bırakıp kağıdı teslim ettim. Süre biterken bir öğrenci son sorunun test sonuçlarına dahil olup olmadığını sordu. Tabii dahil dedi hocamız. İş yaşamınız boyunca insanlarla karşılaşacaksınız. Hepsi birbirinden farklı insanlar. Ama hepsi sizin ilginiz ve dikkatinizi hak eden insanlar bunlar. Onlara sadece gülümsemeniz ve merhaba demeniz gerekse bile. Bu dersi hayatım boyunca unutmadım. O hademenin adı Dorothy'ydi. İkinci önemli ders. Yağmurda otostop. Bir gece vakti gece yarısına doğru Alabama otoyolunun kenarında duran bir zenci kadın gördüm. Bardaktan boşanırcasına yağan yağmura rağmen bozulan arabasının dışında duruyor ve dikkati çekmeye çalışıyordu. Geçen her arabaya el sallıyordu. Yanında durdum. 60'lı yıllarda bir beyazın bir zenciye hem de Alabama'da yardıma kalkışması pek olağan şeylerden değildi. Onu kente kadar götürdüm. Bir taksi durağına bıraktım. Ayrılırken ille de adresimi istedi. Verdim. Bir hafta sonu kapım çalındı. Muazzam bir konsol televizyon indiriyordu adamlar. Bir de not ekliydi armağında. Geçen gece otoyolda bana yardımınıza teşekkür ederim. O korkunç yağmur sadece elbiselerimi değil, ruhumu da sırılsıklam etmişti. Kendime güvenimi yitirmek üzereydim. Siz çıka geldiniz. Sizin sayenizde ölmekte olan kocamın yatağının başucuna zamanında ulaşmayı başardım. Biraz sonra son nefesini verdi. Tanrı bana yardım eden sizi ve başkalarına karşılık beklemeksizin yardım eden herkesi kutsasın. En iyi dileklerimle Bayan Nat King Cole. Üçüncü önemli ders. Size hizmet edenleri hep hatırlayın. Bir pastanın 3.30 paraya satıldığı günlerde 10 yaşında bir çocuk pastaneye girdi. Garson kız hemen koştu. Çocuk sordu. Çikolatalı pasta kaç para? 50 sent. Çocuk cebinden çıkardığı bozukları saydı. Bir daha sordu. Peki dondurma ne kadar? 35 sent dedi garson kız sabırsızlıkla. Dükkanda yığınla müşteri vardı ve kız hepsine tek başına koşuşturuyordu. Bu çocukla daha ne kadar vakit geçirebilirdi ki? Çocuk parasını bir daha saydı. Bir dondurma alabilir miyim lütfen? Dedi. Kız dondurmayı getirdi. Fişi tabağın kenarına koydu ve öteki masaya koştu. Çocuk dondurmasını bitirdi. Fişi kasaya ödedi. Garson kız masayı temizlemek üzere geldiğinde gözleri doldu birden. Masayı sanki akan yaşlar temizleyecekti. Boş dondurma tabağının yanında çocuğun bıraktığı 15 saatlik bahşiş duruyordu. Dördüncü önemli ders. Yolumuzdaki engeller. Eski zamanlarda bir kral saraya gelen yolun üzerine kocaman bir kaya kondurmuş. Kendisi de pencereye oturmuştu. Bakalım neler olacaktı. Ülkenin en zengin tüccarları, en güçlü kervancıları, saray görevlileri birer birer geldiler. Sabahtan öğlene kadar. Hepsi kayanın etrafından dolaşıp saraya girdiler. Pek çoğu kralı yüksek sesle eleştirdi. Halkından bu kadar vergi alıyor ama yolları temiz tutamıyordu. Sonunda bir köylü çıka geldi. Saraya meyve ve sebze getiriyordu. Sırtındaki küfeyi yere indirdi. İki eliyle kayaya sarıldı ve ıkına sıkına itmeye başladı. Sonunda kanter içinde kaldı ama kayayı da yolun kenarına çekti. Tam küfesini yeniden sırtına almak üzereydi ki kayanın eski yerinde bir kesenin durduğunu gördü. Açtı. Kese altın doluydu. Bir de kralın notu vardı içinde. Bu altınlar kayayı yoldan çeken kişiye aittir, diyordu kral. Köylü, bugün dahi pek çoğumuzun farkında olmadığı bir ders almıştı. Her engel, yaşam koşullarınızı daha iyileştirecek bir fırsattır. Beşinci önemli ders. Önemli olan vermektir. Yıllar önce hastanede çalışırken ağır hasta bir kız getirdiler. Tek yaşam şansı 5 yaşındaki kardeşinden acil kan nakliydi. Küçük oğlan aynı hastalıktan mucizevi şekilde kurtulmuş ve kanında o hastalığın mikroplarını yok eden bağışıklık oluşmuştu. Doktor durumu 5 yaşındaki oğlana anlattı ve ablasına kan verip vermeyeceğini sordu. Küçük çocuk bir an duraksadı. Sonra derin bir nefes aldı ve "Eğer kurtulacaksa veririm kanımı," dedi. Kan nakli ilerlerken sordu. "Peki ben ne zaman öleceğim?" Ablasını yaşatırken kendisinin öleceğini zannetmiş, buna rağmen kanını vermeyi kabul etmişti. Kızılderili atasözleri. Arkamda yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanımda yürü, böylece ikimiz eşit oluruz. Ölüler güç ve bilgilerini beraberinde götürmez, yaşayanlara ilave eder. Düşmanımı cesur ve kuvvetli yap. Eğer onu yenersem utanç duymayayım. Bir kere al şunu demek, iki kere ben vereceğim demekten iyidir. Su gibi olmalıyız, her şeyden aşağıda ama kayadan bile kuvvetli. Bir başkasının kabahati hakkında konuşmadan önce daima kendi mokasininin içine bak. Bir düşman çok, 100 dost azdır. Kehanet, muhtemel bir olayı kesin bir bakış ile görmekten başka şey değildir. Hava ya bulutlu olacaktır ya da güneş açacaktır. Kehanet, muhtemel bir olayı kesin bir bakışla görmekten başka şey değildir. Hava ya bulutlu olacaktır ya da güneş açacaktır. Komşun hakkında hüküm vermeden önce 2 ay onun mokasenleriyle yürü. Doğum yapan her şey dişidir. Kadınların ezelden beri bildiği kainatın dengelerini erkekler de anlamaya başladıkları zaman, dünya daha iyi bir dünya olmak üzere değişmeye başlamış olacaktır. Unutmayın, çocuklarınız sizin değildir. Onu yaratıcıdan ödünç aldınız. Günümüzde insanlar bilgiyi arar oldu. Hikmeti değil. Halbuki bilgi mazidir. Hikmetse istikbal. Aşkı tanıdığında yaratıcıyı da tanırsın. Allah'ın kelimeleri meşe yaprağı gibi sararıp düşmez. Çam yaprağı gibi ilelebet yeşil kalır. Patikanın sizi götürdüğü yere gitmeyin. Bir patika olmayan yerde yürüyün ve iz bırakın. Muriel Strode. Huzur. Bir gün bir kral ama halkı tarafından sevilen bir kral, huzuru en güzel resmedecek sanatçıya büyük bir ödül vereceğini ilan eder. Yarışmaya çok sayıda sanatçı katılır. Günlerce çalışırlar. Birbirinden güzel resimler yaparlar. Sonunda eserleri saraya teslim ederler. Tablolara bakan kral sadece ikisinden hoşlanır. Ama birinciyi seçmesi için karar vermesi gereklidir. Resimlerden birisinde sakin bir göl vardır. Göl bir ayna gibi etrafında yükselen dağların görüntüsünü yansıtmaktadır. Üst tarafta pamuk beyazı bulutlar gökyüzünü süslemektedir. Resme kim baktıysa onun mükemmel bir huzur resmi olduğunu düşünüyorlardı. Diğer resimde de dağlar vardı ama engebeli ve çıplak dağlar. Üst tarafta öfkeli bir gökyüzünden yağmurlar boşanır ve şimşek çakar. Dağın eteklerinde ise köpüklü bir şelale çağlamaktadır. Kısaca resim hiç de huzurlu gözükmüyordur. Fakat kral resme bakınca şelalenin ardında kayalıklardaki çatlaktan çıkan mini minnacık bir çalılık görür. Çalılığın üstünde ise anne bir kuşun örttüğü bir kuş yuvası görünür. Sertçe akan suyun orta yerinde anne kuş yuvasını kuruyor. Harika bir huzur ve sükun örneği. Ödülü kim kazandı dersiniz? Tabii ki ikinci resim. Kralın açıklaması şöyleydi. Huzur, hiçbir gürültünün, sıkıntının ya da zorluğun bulunmadığı yer demek değildir. Huzur, bütün bunların içinde bile yüreğimizin sükun bulabilmesidir. Kaynak Mef Dershanesi. İnsan yaşadıkça anlıyor ki, kendi kayığını kendin çekmezsen bir yerlere gidemiyorsun. Catherine Hepburn. Sokrates'in konuşma testi. Bir gün bir tanıdık büyük filozofa rastladı ve dedi ki, arkadaşınla ilgili ne duyduğumu biliyor musun? Bir dakika bekle diye cevap verdi Sokrates. Bana bir şey söylemeden evvel senin küçük bir testten geçmeni istiyorum. Buna üçlü filtre testi deniyor. Üçlü filtre? Doğru diye devam etti Sokrates. Benimle arkadaşım hakkında konuşmaya başlamadan önce bir süre durup ne söyleyeceğini filtre etmek iyi bir fikir olabilir. Bu ona üç filtre testi dememin sebebi. Birinci filtre gerçek filtresi. Bana birazdan söyleyeceğin şeyin tam anlamıyla gerçek olduğundan emin misin? Hayır dedi adam. Aslında bunu sadece duydum ve... Tamam dedi Sokrates. Öyleyse sen bunun gerçekten doğru olup olmadığını bilmiyorsun. Şimdi ikinci filtreyi deneyelim. İyilik filtresini. Arkadaşım hakkında bana söylemek üzere olduğun şey iyi bir şey mi? Hayır, tam tersi. Öyleyse diye devam etti Sokrates. Onun hakkında bana kötü bir şey söylemek istiyorsun ve bunun doğru olduğundan emin değilsin. Fakat yine de testi geçebilirsin. Çünkü geriye bir filtre daha kaldı. İşe yararlılık filtresi. Bana arkadaşım hakkında söyleyeceğin şey benim işime yarar mı? Hayır, gerçekten değil. İyi diye tamamladı Sokrates. Eğer bana söyleyeceğin şey doğru değilse, iyi değilse ve işe yarar, faydalı değilse bana niye söyleyesin ki? Bu Sokrates'in iyi bir filozof olmasının ve büyük itibar, saygı görmesinin sebebiydi. Evlilik aşkı öldürür mü, yoksa evlilik aşkı öldürür mü? Genç kız evliliğinin 3. ayında annesine geldi. Sevdiği adamla evlenmişti. Sevildiğini de biliyordu. Ancak bir şeyler yolunda gitmiyor gibiydi. Ana kız herkesin terk ettiği sahilde gün batımını seyrettiler. Anne uzun bir süre sessiz kaldı. Çocuklarına yapabileceği en güzel iyiliğin onları dinlemek olduğunu biliyordu. Şimdi de dinledi. Genç kız da dinlenildiğinin farkındaydı. Akşamın çöküşüyle sakinleşen sular karanlığı yavaş yavaş yudumlarken bak dedi anne nihayet. Kızının meraklı bakışları arasında henüz sıcaklığını kaybetmemiş bir avuç kumu avuçladı. Siz severek evlendiniz. Elinizde olanın hepsi bu, aşk. Kum taneleri kadar çok ve şimdilik sıcak. Genç kız başıyla onayladı. Evet, çok ve henüz sıcak. Anne devam etti. Evlenerek aşkınızı avuçladınız. Avuçlarınızda kalsın istediniz. Hem çok hem sıcak kalsın arzu ettiniz. Bu sırada avuçlarını hafifçe açıp kumları gösterdi. Şimdilik avuçlarımda ve tutabiliyorum onları. Sonra parmaklarını sıkıca birbirine kapatıp avucundaki kumları sıkıştırmaya başladı. Kum taneleri parmakların arasından dökülmeye başladı. Şimdi aşkla kum tanesi arasında bir benzerlik daha ortaya çıktı, dedi kızının yüzüne bakarak. Aşkı hep aranızda tutmak istiyorsanız, hep sıcak kalsın ve eskimesin istiyorsanız, birbirinizin kişiliğini yok edecek biçimde eşine benzemeye ya da eşini kendine benzetmeye kalkma. Bırakın aşkı tutan kişilikleriniz olduğu gibi kalsın. Parmaklar arasındaki mesafe gibi kişilikler arasındaki mesafe de azaldıkça aşk parmaklarınızın arasından kum taneleri gibi dökülüverir. Aşkınız iki ayrı kişi olduğunuz sürece çoğalır ve sıcak kalır. Biriniz diğeri adına kimliğini yitirirse aşk da sütunlarını kaybetmiş kubbe gibi çöker. Unutma, iki sütun birbirinin yanında ancak birbirimden bağımsız oldukları sürece işe yararlar. Ağaçlar da öyledir. Yan yana olsalar da biri diğerine gölge etmez. Annesi son olarak avucunda kalan kumu gösterdi. Yumruğunu sıktıkça dökülen kumlardan geriye sadece bir tutamcık kalmıştı. Bu bize yetmez dedi kız. Yetmez. Kalbinde taze bir heyecanla kızıllaşmış ufukta gözlerini gezdirdi. Yeniden umutlandı. Elini olabildiğince açıp, alabildiğince kumla doldurdu avucunu. Yürüdü. Senayi Demirci, Aşka Dair Öyküler adlı kitabından. Dünya 100 kişi olsaydım. Tüm oranları koruyarak dünyanın nüfusunu 100 kişilik bir köye düşürseydik, şöyle şiir gibi bir tablo çıkacaktı ortaya. Köyde 52'si kadın, 48'i erkek olmak üzere 57 Asyalı, 21 Avrupalı, 14 Kuzey ve Güney Amerikalı ve 8 Afrikalı yaşayacaktı. 30'u beyaz ırktan, 70'i beyaz ırkın dışındakiler olacaktı. 89'u heteroseksüel, 11'i homoseksüel olacaktı. 6'sı tüm dünyanın zenginliklerinin %59'una sahip olacaktı ve 6 kişinin tümü de Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor olacaktı. 80'i normal standartların çok altındaki evlerde yaşayacaklardı. 70'inin okuma yazması olmayacaktı. 50'si kötü beslenecekti. Biri üniversite mezunu olacaktı. Sadece biri bilgisayar sahibi olacaktı. Biri yaşama merhaba derken bir diğeri ölüm döşeğinde olacaktı. 70'i 21 yaşında altında olacaktı. Kaynak Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi. Dünyaya böyle baktığımızda yaşamamız biraz daha anlamlı olacaktır. Aşağıdakileri okuduğunuzda cevaplarınız evetse halinize şükretmeniz ve son derece mutlu olmanız gerektiğini anlayacaksınız. Eğer bu sabah sağlıklı uyandıysanız bu hafta ölecek olan 1 milyon kişiden daha şanslısınız. Eğer hiç savaş görmemiş, hapse düşmemiş, İşkence görmemiş, açlık çekmemişseniz dünyadaki tam 500 milyon kişiden daha şanslısınız. Eğer evden çıkınca bir belaya, tutuklamaya, işkenceye uğrama ihtimaliniz yoksa 3 milyar kişiden daha iyi durumdasınız. Eğer dolabınızda yiyeceğiniz, sırtınızda giysiniz, üstünüzde çatınız ve uyuyacak yeriniz varsa dünyanın 75'inden daha zenginsiniz. Eğer bankada ve cüzdanınızda paranız varsa, birilerine yardım yapabiliyorsanız dünyanın ilk %8 zenginlerindensiniz. Eğer anne babanız sağ ve evliyse çok ender kişilerdensiniz. Eğer bu yazıyı okuyabiliyorsanız 2 milyar okuma yazma bilmeyenden daha şanslısınız. Keşiş ve Samuray. Yaşlı keşiş yolun kenarında oturuyordu. Gözleri kapalıydı. Bacak bacak üstüne atmıştı ve elleri kucağındaydı. Oturduğu yerde derin düşüncelere dalmıştı. Birden bir samuray savaşçısının sert ve emreden sesi keşişi derin düşüncelerden uzaklaştırdı. ''Yaşlı adam, bana cennet ve cehennemi anlat.'' Keşiş önce hiçbir şey duymamış gibi yanısız bıraktı bu sesi. Fakat sonra yavaş yavaş gözlerini açtı. Samuray her geçen saniye biraz daha sabırsız bir şekilde yanıt beklerken, dudaklarının kenarında fark edilmesi çok zor bir gülümseme belirdi. Keşiş sonunda, ''Cennet ve cehennemin sırlarını öğrenmek istiyorsun demek ki,'' diye yanıtladı. ''Bu kadar pejmürde olan sen, elleri ve ayakları kir içinde olan sen, saçları taranmamış, nefesi kokan, kılıcı paslı sen, çirkin ve annenin kılığına özenmediği sen. Sen bana cennet ve cehennemi soruyorsun ha?'' Samuray birden küfür etti. Kılıcını çekti ve keşişin başının üstüne kaldırıverdi. Keşişin başını bedeninden ayırmak üzere hazırlanırken yüzü morardı. Boynundaki damarlar kabardı. Kılıç tam inmeye başlarken yaşlı keşiş sakince ''Bu cehennem işte.'' dedi. Samuray o anda biraz korku, biraz şaşkınlık, biraz şefkat ve biraz sevgiyle yaşamını kendisine bir şeyler öğretmek için yaşamını feda etmeye göze alan adama baktı. Kılıcını yere indirdi ve gözleri yaşlarla doldu. ''Ve'' dedi yaşlı keşiş, ''bu da cennet.'' John W. Groff, J.R. 16. ayrımın sonu, sayfa 290.